Ayrım 4.
Islak ıslık. Zaten yapılmaması gerektiği bilindiğinden yasaklanması düşünülmemiş şeyler vardır. Örneğin asansörlerde sigara içilmemesi gerektiği kimi zaman buyurgan, kimi zaman daha kibar bir biçimde belirtilirken, asansörde rastladığınız yalnız bir bayana tecavüz edilmemesi gerektiğinin asansör içinde yazıyla belirtilmesi düşünülmemiştir. Üstelik bir kadınla asansörde yalnız kalan erkeklerin çoğunun aklına kadının ırzına geçmek gelir. Bunu aklından geçirmeyen erkekler de vardır. Ama ya şu herif beni şurada yatırıp becerirseyi düşünmeyen kadın çok azdır. Ancak asansörlere sigara içilmez, park edilmez, girilmez, dikkat kanguru geçebilir gibi resimli ikaz levhaları türünden üstüne girilmez anlamında kırmızı bant çekilmiş bir kadın poposu levhası asılması hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Gelmemesi de daha iyidir çünkü asansörde rastlayacağınız böyle bir porno levha tahrik edici olup hiç aklınızda yokken sizi böyle bir davranışa yöneltebilir. Örneğin kumar oynanan bütün nikotin bulut kıraathanelerin duvarlarında parayla oyun oynamak yasaktır gibi yazılar kıraat edilebilir. Bu yazı orada şakır şakır kumar oynandığını gösterir. Orada kumar oynanmasa duvardaki yazıya ne gerek var? Belki duvara o yazı asılmasa kimsenin aklına kumar oynamak gelmeyecek. Okul tuvaletlerine de öğrencileri teşvik etmesin diye sigara içilmez yazısı konulmaz. Oysa bütün okul tuvaletlerinde sigara içilir çünkü okullarda öğrencilerin sigara içebileceği başka bir alan düşünülmemiştir. Sigara içmemeleri uygun görülmüş, böyle bir alana gerek duyulmamıştır. Yasak kavramının insanı dürtüklediği kesin. Çimlere basmayınız yazısı 10 kişiden 9'unda çimlere basmak arzusu uyandırır. Bu arzunun uyanmadığı 10. kişi okuma yazma bilmemektedir. Çimin üstüne böyle bir yasak konuşlandırılmasa basmak aklınıza gelmeyeceği gibi orada çim olduğunu da fark etmeyebilirsiniz. İnsanın gözü çim mi görüyor? Hamamda ıslık çalmak ve soğuk suyla yıkanmak yasaktır. Şarkı söylemek yasaklanmamıştır. Bundan hamamcının ıslığa gıcık olduğu anlaşılıyor ve fakat soğuk suyla yıkanmanın yasaklanması pek anlaşılamıyor. Suyun sıcağı varken neden soğuk suyla yıkanayım? Diyelim ki soğuk suyla yıkanmaktan hoşlanan özel bir tipim ve öyle yıkanıyorum. Bundan hamamcıya ne? Soğuk su daha pahalı değil ki. Hamamdaki yasaklar bunlarla da bitmiyor. Upuzun bir listesi var hamamcının. Hamamcı yasak koyma seviyor. Ama onun bu sevgisi de durup dururken insanın hamamda ıslak ıslık çalasını getiriyor. Bu yüzden örneğin ülkemizde işkence yasaklanmıyor. Bir yasaklansa herkesin işkence yapası gelecek. Sayın Bilinçaltı. Bilimsel olarak artık kabuğundan çıkmış ve kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda varsayalım İsmail gibi karşınıza kurulup oturan bilinçaltı denen şeyi yok saymak çok zor. Siz yok saysanız bile o başınızın belası olarak nereye gitseniz sizinle birlikte geliyor, bir yerde durduğunuzda bağdaş kurup karşınıza oturuyor. Kendinize çay mı söyleyeceksiniz? Bir an acaba sayın bilinçaltınızda çay alırlar mıydı gibi bir duyguya kapılsanız bile, bilinçaltınızın sizin gibi çay içici canlı bir varlık olmadığını algılıyorsunuz. Geldikiz ki çay konusuyla da çok ilgisiz değil. Size çay söylettiren bizzat kendisi aslında. Oysa siz Nescafe içmeyi düşünüyordunuz. Garsona ebleh ebleh bakarken, çünkü garson da size öyle bakmayı dakikalara yayan türdendir, birdenbire ağzınızdan çay sözcüğü zırt diye çıkıverir. Kim bilir o sıralarda bilincinizin altında ne hummalı çalışmalar varsa apansızın çay dedirttiriveriyor size işte. Bilinçaltınıza nasıl davranmanız gerektiği de ayrı bir sorun. İster istemez belirli bir diyaloğa girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü onunla belirli bir uyum sağlayamazsanız etmediği eziyeti komuyor size. Şöyle bir yürüyüşe çıkayım demeyin, bilinçaltınız ayaklarınızı alıyor, istediği yere götürüyor, siz olayın taşeron firması oluyorsunuz. Bir canlıda var olan psikolojik etmenlerin tümüne bilinçaltı deyip çıkıyor işin içinden Sigmund Freud. Bir beyaz Rus kadın yüzünden ustası Freud'la kanlı bıçaklı olan C.G. Jung ise bu tanımı daha da karmaşıklaştırarak bilinçaltının bizzat bilincin içinde fing atan psişik bir olgu olduğunu ileri sürüyor. Bilinçaltımız bizzat bilincimizin içinde fing atıyorsa onu oradan soyutlayıp ayrı biri gibi kişilendirmemiz olanaksız. Bir de psişik olması olaya polisiye boyut kazandırıyor. Ayıkla bilincin taşını. C.G. Jung'un işi ıcıkcıcıkladığı Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten isimli eserini okuduğunuzda konudan hiçbir şey anlamadığınızı ve bu işi çakamayacağınızı algılayarak kapatıyorsunuz kitabı. Söz konusu eserde 248 sayfa boyunca bir türlü somut bir tanımlaması yapılamayan Sayın Bilinçaltı, o kitabı okuduktan sonra sizin için tamamen bir öcü görünümüne bürünüyor. Aslında her kitabı okumamak lazım. İş bu bölücü kitabı okuduktan sonra ben kendimi hep iki kişi olarak görmeye başladım. C.G. Jung benim bölünmez bütünlüğümü cart diye ikiye ayırdı. Bilimsel olarak kendisine ulaşamayacağınız bilinçaltınızla arkadaş olmaya bakın. Onunla içten bir muhabbet kurulmalı. Ve fakat siz ne söylerseniz söyleyin, herhangi bir yanıt vermiyor iblis bilinçaltı. O zaman da siz dışarıdan bakıldığında kendi kendine konuşan bir tip, özetle bir deli izlenimini veriyorsunuz. Derhal götürülüp Bakırköy'e yatırılabilirsiniz. Ondan sonrası rahat. Kendinizi sabahları Napolyon, ikindi suları Fatih Sultan Mehmet sanma özgürlüğüne kavuşuyorsunuz. Ya da alacaksınız bilinçaltınızı karşınıza, bak lan diyeceksiniz. Sen ben var olduğum için varsın ve öldüğüm an yoksun. Bunun bilincine ve altına er, ikide bir aklıma olur olmaz şeyler getirip başımı belaya sokma. İkinci keman. İkinci kemandım ben ve belki bir virtüözlük derecesine ulaştım. Ama asıl Marx gibi bir birinci kemanım olduğu için mutluyum demiş Engels. Tipler arasında benzerlik yoksa da konu benzerliği açısından İsmet İnönü de Atatürk'ün vazgeçilmez ikinci kemanıdır. Ama mesela Celal Bayar kemancı değildir. Nadir Nadi kemancı olarak ona beş çeker. Bayar 100 yaşında, bu kış Türkiye'ye komünizm gelecek diyerek ölmüştür. Hiçbir kemancı böyle salak bir laf etmez. İkinci keman çok önemlidir çünkü müzikte olsa bile hayatta hiçbir partisyon tek keman için yazılmamıştır. Sanırım Necmettin Erbakan için keman abdest bozucu bir şeydir ve haksız sayılmaz çünkü keman yayı girmesinin tavsiye edildiği yerler açısından çok müstehcen bir şeydir. İşte bu yüzden onların kadrolarında ikinci keman yoktur ve kendi aralarında yaylı mı olacak yoksa yaysız mı olacak gibi bir tartışmaya girmezler. Tanrı'ya inanıp kemana inanmayan bu kemansızlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün biraz daha saçlısı olan kemancıların piri İtalyan Paganini de namazını İtalyanca kılan bir solo kemancıdır. Onun bunun gözüne yay sokan Karadenizli kemençeci dayı ise ikinci keman kavramını çıkamayacak konumdadır. Ha bu uşak çalacağısa bana ne lüzum var diyerek, herkese küserek çalmadan olay yerini terk eder ve kendini sinir bozucu derecede haklı bulur. Lan oğlum, ha o uşak çalmayacak sen çalacaksın, o sağa akompanya edecek başka bir şey etmeyecek daha denilmesi de kemençeci dayıyı laz inadından geri çeviremez. Bir ipte iki kemençeci oynamaz mantığı onun için anayasaldır. Oysa bir ipte birden fazla cambaz fing attığı zaman görsellik daha güzel, gösteri daha etkileyicidir. Ama bir ipte mükerrer cambazın oynayabilmesi için cambazlar arasında müthiş bir uyum gerekli. Daha da gerekli olan bir şey var. Birilerinin öbürlerine Engels'in Marx'a dediği gibi rica ederim siz önden buyurun diyebilmesi. Dinlemeyiciler. Kimi buzdağı insanlar vardır, göründüğünden kat be kat daha aptaldırlar. bizim gözümüze görünen onun aptallığının çok küçük, kayda değmez bir bölümüdür. Onu yakından tanıdığınızda aptallığının boyutunun el yordamıyla ulaşamayacağınız derinliklere sarktığını fark edersiniz. Ama bunu kavradığınızda onunla tanışmış ve ayaküstü de olsa belirli bir ilişkiye girmişsinizdir. Tıpkı bir geminin gecenin zifirinde bir buzdağına çarpınca durumu fark etmesi gibi. Geri dönüşünüz yoktur, derin aptallığıyla tip sizi esir almıştır. Bu ve fotokopisi durumlarda en akılcıl yol onun aptallığına ayak uydurmaktır. Çünkü aptallık dediğimiz özellik hepimizde az biraz bulunur. Tip sizi birdenbire konuşulmasa da olur bir konunun içine sürükler ve giderek fark ettiğiniz muhteşem aptallığıyla sizi dönüp dönüp aynı şeyi söylemeye zorlar. Siz bezerken tip bezmez, televizyondaki hayvan belgesellerindeki canlılığın nasıl sağlandığını bir türlü anlayamadığını, hayvanların neredeyse başarıyla rollerini yaptıkları bu filmlerin nasıl çekildiğini ve nerelerin kurgu hilelerinden kaynaklandığını tam çakamadığını en önemli konu olarak gündeme getirir. Bir ya da birkaç kameramanın teleobjektifle pusuya yatıp avcı gibi uzun bir süre beklemesini bir türlü aklına getiremez. Siz de tipe bu ipucunu vermeyerek onun sınırlı sorumlu dünyasına kaptırırsınız kendinizi. Hayvan anlıyor demek ki filme çekildiğini. Aniden müthiş bir performans gösteriyor. Çünkü hayvan da olsa o da biliyor ki kendisi ölecek, film kalacak. Eğer hayvan bunu düşünüyorsa bizden zeki. Sizden tabii biçiminde bir kör dövüşü diyalog uzar gider. Dünyamızda ve çevremizde olup bitenle de pek ilgili olmayan tip, öleli epey olmuş birinin ölümünü yeni öğrenerek daha iç bezdirici konulara yatay geçiş eğilimi gösterebilir. Neden öldü? Haybeden. Haybenin tedavisi henüz bulunmadı mı? Bak kardeşim, Venedik'te sokakta ton balığı görürsün. Yani onlar oraya sokak diyorlar. Gondolla geçiyorsun sokaktan diyorum, konu kapansın için. Tip kendi planetinden bakarak saldırıyor konuya. İtalyan mutfağını mı tercih ediyorsunuz? Mimari açıdan bizim ev mutfağını beğeniyorum. Giderek bu sayın tipin buzdağı aptallığının bir kenar süsü olarak dinlememe özelliğini ayırt ediyorsunuz. Bu pencereden çevrenize baktığınızda da kimsenin kimseyi pek dinlemediğini gözümlüyorsunuz. Herkes dinler gibi yapıp dolar hesabı, beleş yemek hesabı, yol parasının sıfırlama hesabı, karı kız hesabı içinde göz süzüyor. Süzülen gözden yakalanıyorsunuz zaten tipin dinlemeyici özelliğini. Bu dinlemeyiciler grubunun çoğunluğu oluşturması da işin sinir bozucu noktası. İçinden boru geçen umut. Bu sefer yırttım. Bir zamandır konuşuluyor boru nereden geçecek diye. Herkes telaşta. Aman lütfen boru bizden geçsin. Keşke bize döşense şu boru. Bir boru döşünecekse bize döşenmesi şart. Böyle bir genel boruperver ortam oluştu. İşin başında konuyla çok ilgili değildim. Fakat giderek anlaşıldı ki bu boru kimin evinden geçerse o yırtacak. Müthiş yararı olacak borunun geçişinin. Ben de tabii bu ekonomik cinnet döneminde herkes gibi sinekten krem şanti derdindeyim. Hemen kendi adıma çalışmalara koyuldum. İlla ki benim evden geçmeliydi bu boru. Araya adamlar koydum. Adamların arasına ara sıcaklar koydum. Dündar abiyi aradım, Alaaddin abiyi aradım, hatırlı kişiyi aradım. Hatırlı kişi beni iki kez aradı, kendisinin hatırlı kişi olmadığını belirtti. Allem ettim, daha kallem etmeye gerek kalmadan da çökerttim işi. Karar verildi, boru benden geçecek. Güzel. Yalnız bir şartları var, ben bundan sonra benim kapıcıya köpek muamelesi yapmayacağım. Kapıcı beni Strasbourg'a şikayet etmiş. Hayvan işte. Peki lan dedim. Ben bizim kapıcıya insanmış gibi davranacağım. Yeter ki boru bizden geçsin. Hele şu boru döşensin, ben o kapıcıya yapacağımı bilirim. Bana işkence yapılıyor diye birbirine katmış Strasbourg'u. Ne işkencesi lan hayvan? İşkence mişkence yok. İhtiyacı olan arkadaşlara ihtiyacı gereğince elektrik tedavisi uygulanıyor. O da her zaman değil. Çünkü zırt pırt ceryan kesiliyor, uygulama yapılamıyor. Neyse, benim illegal gayretkeşliğim sonucunda paldır küldür boru bizden geçirildi. Borunun benimle direkt bir ilişkisi yok. Sadece bana giriyor ve benden çıkıyor. Yani tabii Sayın Banker Castelli'nin kullandığı centilmen anlamda değil. Somut olarak boru bize giriyor ve bizden çıkıyor. Burada böyle her nedense gayet haydar dümen bir dirsek yapıyor ve yoluna devam ediyor. Sızıntısı döküntüsü yok. Yalnızca boyaması bana ait. Ben de borumun kıymetini bilmeye uğraşıyorum. Fakat bana yararını tam keşfetmiş değilim. Şu an belirli bir yararı yok. Hatta tam tersine evimin ortasından geçtiği için belirli bir sıkıntı da yaratmıyor değil. Böyle geçiyor buradan işte, boru değil ki. İlerleyen zaman içinde öğrendim ki borunun içinden değerli bir sıvı geçiyor ama biz değerlendiremiyoruz. Kapıcı tutturdu. Abi, delelim bir yerinden bir musluk takalım, biz de yararlanalım bu sıvıdan. Mahallenin baş kaldırma eğilimli fırlamaları tutturdular biz o boruyu bombalayacağız diye. Bela oldu mu boru başımıza? Boruya bir bok olacak diye yanından ayrılamıyorum. Uyku muyku söz konusu değil. 1-3-3-5-5-7-7-9-9-11-11-01 boru nöbetindeyim. Borusuz başıma iş açtım. Bu da bana ders olsun, her organ hıyardır diye bir avuç tuz alıp koşmamak lazım işte.